Ayrım 39, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 430. Bourne onları tanıştırırken ad filan söylemedi. McAllister geniş omuzlu, iyi giyimli Çinli'yi görünce etkilenmişti. Birlikte onun arabasına giderlerken, "Bizim buradaki şirketlerimizden birinin temsilcisi misiniz?" diye sordu. "Bir bakıma öyle sayılır efendim, kendi şirketim var. Çok önemli kimselerin haberleşmelerini sağlıyorum."
"Peki o sizi nasıl buldu?"
"Üzgünüm efendim ama gizli bilgileri açıklayamayacağını anlayacağınızı umuyorum." McAllister Medusalı adama bakıp içini çekti. "Tanrım!" Jason arabanın önünde oturuyordu. "20 dakika sonra beni bir telefona götüreceksin."
"Çinli demek aracı kullanıyorlar." diye mırıldandı. "Fransız'a da çoğu kez öyle yaparlardı."
"Peki Fransız onlara nasıl davranırdı?"
"Fransız bırak biraz terlesinler der ve onları daha geç arardı. Bence bir saat sonra aramanı öneririm."
"Tamam, buralarda açık bir lokanta var mı?"
"Rua Mercadores'te var."
"Bir şeyler yemeliyiz. Fransız haklıydı, her zaman haklıydı. Bırak biraz terlesinler."
"Çinli bana hep dürüst davrandı." dedi.
"Fransız sonunda bir karar verdiği için öldü ve ben de bu yüzden hayatta kaldım."
"Nasıl bir karar efendim?"
"Benim yaşayabilmem için ölmeye karar verdi."
McAllister kendini tutabilmek için bütün iradesini kullanıyordu. Bourne bildiklerini anlatmıyordu. İki kez konuyu açmaya yeltenmiş, ikisinde de Bourne bir bakışla onu susturmuştu. Bourne Tian Susan Ru'yu bitirerek dinlenme ve yemek dedi. Fransız bunların silah olduğunu söylerdi ve haklıydı. Ayrıca düşmanı sinirlendirmenin de çok işe yaradığını anlatırdı.
"McAllister, senin Fransız'dan sıkılmaya başladım," diye söylendi.
Jason gözlerini ona dikerek hafif sesle konuştu.
"Bana bir daha bunu söyleme. Sen orada değildin." Saatine baktı. 60 dakikayı geçti. Sen parayı kumbaraya at. Ben numarayı çeviririm."
Karşıdaki kadın tıslar gibi bir sesle, "Yarım saat sonra arayacağınızı söylemiştiniz," diye çıkıştı.
"İlgilenmem gereken bir iş çıktı. Başka müşterilerim var ve konuşman da hoşuma gitmiyor. Boşuna zaman harcayacaksan telefonu kapatırım. Sen de o adama kıyamet koptuğunda cevap verirsin. 10 saniyen var. Sonra telefonu kapatacağım."
"Lütfen, biri sizinle buluşacak ve Gula tepelerinde çok hassas dinleme aygıtlarının bulunduğu bir eve götürecek. Orada..."
"Orada en az 6 goriliniz kafamı kırıp beni bir odaya tıkacaklar. Doktorlar da gelip iğneler yapacaklar ve bildiklerimi para vermeden öğreneceksiniz."
Bourne öfkelenmiş gibi konuşuyordu.
"Sana çok hassas olan başka bir aygıttan söz edeyim. Buna telefon derler. Hatların dinlenmemesini sağlayan aygıtlarınız olmasaydı, Macao'dan Guangdong garnizonuyla bağlantı kurulamazdı. Tabii bu aygıtları Tokyo'dan satın aldınız. Çünkü sizin yaptıklarınızın işe yaramadığını biliyorsunuz. Şimdi o aygıtlardan birini kullanın. Seni bir kez daha arayacağım. Bana bir numara vereceksin. O adamın numarasını."
Telefonu kapattı. McAllister kumbaralı telefonun yakınında durmuş masaya dönen Çinli'ye bakıyordu.
"Çok ilginç. Benim yumuşak davranacağım yerde sen sert çıktın. Ben açıklayacağım bilginin önemini belirtirdim. Sen karşı taraftakileri tehdit ettin."
Bourne sigara yakarken ellerinin titrememesine seviniyordu.
"Şunu öğrenmelisin. Tehdit verilecek bilginin önemini arttırır. Sert çıkmakta kendine duyduğun güveni belirtir."
Müsteşar hafifçe gülümsedi.
"Nasıl çalıştığını anlıyorum. Teşekkür ederim."
Medusalı adam Washington'lı görevliye baktı. "Bu iş olursa sen üstüne düşeni yapabilecek misin? Tabancanı çekip tetiğe asılabilecek misin? Bunu yapamazsan ikimiz de ölürüz." McAllister sakin sakin "yapabilirim" diye karşılık verdi. "Bunu uzak doğu ve dünya için yapacağım.
Ve güneşte geçireceğim gün için."
Jason masaya doğru yürüdü.
"Buradan gidelim. Bu telefonu tekrar kullanmak istemiyorum."
Sakin Yeşim Kule Dağı, Sheng Chu Yang'ın villasındaki korkunç telaşı gizliyordu. Kargaşanın nedeni kalabalık değildi, çünkü içeride sadece 5 kişi vardı. Bu duruma adamların gerilen sinirleri neden olmaktaydı. Bakan bahçeye gelip giden adamlarının verdiği son haberleri dinliyordu. Adamları zaman zaman çekinerek önerilerde bulunuyorlar ama bakan kaşlarını çatınca hemen geriliyorlardı. Üniforma giymiş orta yaşlı bir Çinli koşarak bahçeye çıktı.
"Bizimkiler hikayeyi doğruladılar efendim. Gazetecilerle konuşmuşlar. Her şey katilin anlattığı gibi olmuş. Öldürülen adamın fotoğraflarını da gazetelere dağıtmışlar."
Şenk o resmi bulun diye emir verdi. Hemen telexle bize versinler. Bütün bu olanlar korkunç, inanılacak gibi değil.
Subay başını salladı. Resmi istettik. Konsolosluk Güney Çin Haber Ajansı'na bir ataşe yolladı. Fotoğraf neredeyse gelir.
Şenk gözlerini havuzlardan birindeki nilüferlere dikmişti.
İnanılacak gibi değil, her şey mükemmel, zamanlama kusursuz. Bu durumda aslında kusursuz olmayan bir şey var demektir. Biri bir iş karıştırıyor.
Başka bir yaver katil mi diye sordu.
Bunu neden yapsın? Kuş cennetinde sabah olmadan leşini sereceğimizden haberi bile yoktu. Bizim sadece özel şubedeki adamımız sayesinde varlığını öğrendiğimiz Jason Bourne'u tuzağa düşürmek istediğimizi sanıyordu.
Başka bir subay atıldı. Öyleyse kim?
İşte sorun bu. Bu işi planlayan kim? Bu iş iştahımı kabartıyor ama çok beceriksizce planlanmış. Katil doğru söylüyorsa gerçekten benden korkması için bir neden olmadığına inanıyor demektir. Ama yine de kendisi için çok önemli bir müşteriden vazgeçebileceğini söyleyerek tehdit ediyor. Profesyoneller böyle yapmazlar. İşte beni düşündüren de bu.
Bu durumda başka birinin bir iş çevirdiğini mi söylüyorsunuz Sayın Bakan?
Şeng'in gözleri dalmıştı. Bu durumda bu oyuna kalkışan deneyimsiz biri ya da bir öküz kadar ahmak. Genç bir adam bağırarak bahçeye fırladı. Geldi efendim. Telex'e gönderilen fotoğrafı uzattı.
Hemen ver.
Şenk kağıdı kaparak ışığa doğru tuttu.
Bu o adam. Ben gördüğüm bir yüzü ölene kadar unutmam. Hemen Macao'daki kadına katile bizim numaramızı vermesini söyleyin. Elektronik aygıtlarla hattı temiz tutun. Kimse bizi dinlememeli. Başarısızlığın cezası ölümdür.
Genç adam emredersiniz bakanım diyerek koştu.
Sheng Chuyang düşünceliydi. Karım ve çocuklarım bu gürültüden rahatsız olabilirler. Biriniz lütfen gidip onlara devlet işleri yüzünden yanlarında kalamadığımı söyleyin.
Bir yardımcı bu benim için onurdur efendim diyerek uzaklaştı.
İşlerim yüzünden onlar üzülüyorlar. Hepsi de melek gibidir. Bir gün onlar da ödüllerini alacaklar.
Born Çinli'nin omuzuna dokunarak yolun sağındaki otelin ışıklı tabelasını işaret etti.
Burada oda tutacağız. Sonra kentin öbür ucunda bir yerden telefon edeceğiz.
Çinli çok doğru olur dedi. Adamlarını çoktan telefon şirketine yollamışlardır.
Ondan sonra da biraz uyuruz. Fransız uykunun bir silah olduğunu söylerdi.
Tanrım neden hep aynı şeyleri yineliyorum?
Arabanın arkasında oturan McAllister,
çünkü bu iş sende saplantı halini aldı diye cevap verdi.
Jason Bourne Macao'daki numarayı çevirince Yeşim Kule Dağı'ndaki dinlenemeyen bir telefon da çaldı. Başını kaldırıp McAllister'a baktı.
Shank Fransızca bilir mi?
Müsteşar tabii diye cevap verdi. Kuay Dorsay'la iş yapıyor ve pazarlık ettiği kimselerin dilini konuşuyor. Fazla dil bilmesi de onu güçlendiriyor. Ama neden Mandarin lehçesiyle konuşmuyorsun? Sen bu dili iyi biliyordun.
Komando pek Çince bilmiyordu. İngilizce konuşursam Şenk İngiliz olmadığımı anlayacaktır. Fransızca en uygunu. Böylece karşımdakinin Şenk olup olmadığını da anlayabilirim.
Telefon açıldı.
Wei. Comme la colonel, la préfère le français.
Şaşıran adam Şemma diye bağırdı.
Born Mandarin lehçesinde Fransızca anlamına gelen sözü söyledi.
Faven. Faven, babu
diye bağıran adam Fransızca bilmediğini belirtiyordu. Sonra başka biri telefona geldi.
Pourquoi vous parlez français?
Şeng'di bu. Born hangi dilde konuşursa konuşsun sahte peygamberin tek düze sesini tanırdı.
Fransızca konuşmanın bana daha rahat geldiğini söyleyebilirim.
Pekala, anlatacağın inanılmaz hikaye nedir? Bir adın söylendiği çılgınca konuşmaları anlat.
Jason sakindi. Bana sizin de Fransızca konuştuğunuzu söylediler.
Şeng'in soluklarını duyuyordu.
Kim olduğumu biliyor musun?
Benim için anlamı olmayan bir ad biliyorum ama bu başka biri. Sizi öncesinden tanıyan biri için önemli. Kendisi sizinle konuşmak istiyor.
Şeng ne diye aykırdı, beni ele verdin ha?
Hayır böyle bir şey yok. Yerinizde olsam onu dinlerdim. Çünkü Hong Kong'da anlattıklarımın doğru olmadığını hemen anladı. Diğerleri bir şey fark etmediler ama o anladı. Bana bakar bakmaz doğru sonuca vardı. Ama o sırada Fransızın asıl adamını biçmişlerdi. Kafası kanlı bir karnabahardan farksızdı.
Sen ne yaptın?
Şimdiye kadar size bu kadar büyük bir iyilik edilmemiştir. Bunun bedelini ödeyeceğinizi umuyorum. İşte arkadaşınız. Kendisi İngilizce konuşacak.
Born telefonu müsteşara verdi.
Ben Edward McAllister'ım Shank.
Edward?
Şaşıran Cheng Yung Sang sözünü tamamlayamadı. Bu konuşma aramızda kalacak. Bizimkiler bir şey bilmiyorlar. Benim nerede olduğumdan da haberleri yok. Onun için çıkarımızı düşünerek konuşuyorum. Bakan kendini toplar gibi olmuştu. Beni şaşırtıyorsun eski dost. Haberi sabah gazetelerde okuyacaksın. Konsolosluk birkaç gün ortalıktan kaybolmamı istedi. Ne kadar az soru sorulursa o kadar iyi olacağına inanıyorlar. Ben de kimi bulmak istediğimi biliyordum tabii.
Ne oldu? Neden sen?
Müsteşar onun sözünü kesti. İki adam birbirine inanılmayacak kadar benziyordu. Danju eski efsaneden yararlanmak istemişti anlaşılan. Bence bu gereksizdi ama etkili olmuş. Victoria tepesindeki panikte benden başka kimse bunu fark etmedi. Zaten o sırada asıl katilin yüzü kan içinde kalmıştı. Hem diğerleri Bourne'u tanımıyorlardı, ben biliyordum.
Sen mi?
Onun Asya'dan çıkmasına, kaçmasına ben neden oldum. Buraya beni öldürmeye gelmişti. İntikamını alacak ve senin katilin cesedini de Victoria tepesinde bırakacaktı. Neyse talihim varmış. Kimse senin adamının yeteneklerini iyi saptayamamış. Ateş başlayınca şimdi ortak dostumuz olan adam onu etkisiz hale getirerek silahların önüne atıverdi.
Edward, olanları pek anlayamadım. Jason Bourne'u kim getirdi?
Fransızın getirdiği anlaşılıyor. Öğrencisi ve gelir kaynağı olan İngiliz onu bırakmış. Fransız da intikam almaya kalkmış ve bunu tek bir adam sayesinde yapabileceği kanısına varmış. Medusa'daki eski dostunu yani Jason Bourne'u bulmuş.
Schenk nefretle Medusa diye fısıldadı.
Berbat bir örgütmüş ama üyelerin birbirine çok bağlı oldukları anlaşılıyor. Birinin hayatını kurtardın mı kendisi bir daha bunu unutmaz zaten.
Lütfen benim katil dediğin adamla ilişkim olabileceği kanısına bugünün sonuca nasıl vardın?
Müsteşar yine onun sözünü kesti. Lütfen Schenk, inkar etmek için vakit çok geç. Konuşuyoruz, yine de konuşuyoruz. Yine de sorunu yanıtlayacağım. Bunu bazı insanlar öldürülünce anladım. Önce Tsimsha Tsui'de Çin'in başkan yardımcısıyla 4 adam öldürüldü. Onların hepsi de senin düşmanındı. Geçen gece de Kaitak'ta merkez komitede senin yaptıklarına karşı çıkan 2 delegeye bombalı saldırı düzenlendi. Bu arada söylentileri de duydum. Macao ve Guangdong arasında gizli haberleşmeler oluyordu. Beijing'in çok güçlü adamlarından biri bir komplo hazırlıyordu. Sonunda dosyaya da baktım. Böylece durumdan emin oldum. O adam sensin.
Dosya mı? Ne oluyor Edward?
Schenk durumu anlamazlıktan gelerek duruma hakim olmaya çalışıyordu.
Neden kimseye haber vermeden benimle gizlice konuşmaya karar verdin?
Bunun nedenini biliyorsun.
Sen çok akıllı bir adamsın. Nedenini bilseydim sormazdım. Bunu da anlıyorsun.
Benim arka odadan çıkarılmayan çok akıllı bir bürokrat olduğumu söyleyebilirsin değil mi?
Açıkçası istersen senden çok daha parlak şeyler bekliyordum. Ticaret konferansları sırasında her şeyi sen ayarladın. Sizin taraf senin planlarını uyguladı. Ayrıca herkes Hong Kong'daki işinde ne kadar başarılı olduğunu da biliyor. Oradan ayrıldığında Washington'ın bölgedeki etkisi iyice artmıştı.
Emekliye ayrılmaya karar verdim Schenk. Ömrümün 20 yılını hükümetime verdim. Ama hükümetim yüzünden ölmek istemiyorum. Bana pusu kurmalarını, suikast yapmalarını istemiyorum. Bir yerde terörcülerin hedefi olmaya niyetim yok. Artık kendim için bir şeyler elde etmemin zamanı geldi. Zaman değişiyor, insanlar değişiyor ve hayat da pahalılaşıyor. Emekli aylığımla geleceğim konusunda kuşkularım var. Beni istediğim gibi parlak bir gelecek beklemiyor.
Bu konuda sana hak veriyorum Edward ama bunun benimle ne ilgisi var? Biz karşılıklı çalıştık, birbirimize rakiptik ama bu şiddet dünyasında birbirimize düşman değildik. Hem Kuomintang'ın çakallarının adını anmaları da ne demek oluyor?
Lütfen bu lafları bırak. Müsteşar Bourne'a baktı. Ortak dostumuz sadece benim istediklerimi yineledi. O sözler kendisine ait değildi. Adın Victoria Tepesi'nde hiç geçmedi. Orada adamını sorguya çekerken milliyetçi Çinliler de yoktu. Kendisinden bunları söylemesini istedim. Çünkü bunlarda gerçek payı olduğunu biliyorum. Adına gelince sadece birkaç kişi dosyada gördü. Hong Kong'daki büromda kasamda kilitli olan dosyanın üstünde çok gizli yazılı. Bunun da tek kopyası var. O kopyada Washington'da bir kasaya gizlendi. O kopyayı sadece ben ortaya çıkarabilirim ya da yok edebilirim.
Ama beklenmedik bir şey olursa, örneğin bir uçak kazası olur ve ben kaybolursam ya da ölürsem, dosya doğrudan doğruya Ulusal Güvenlik Konseyi'ne verilecek. Bu dosyadaki bilgilerin yanlış ellere geçmesi bütün Uzak Doğu için bir felaket olur.
Senin yeterli olmasa da doğru saydığın bilgileri merak ettim Edward.
Benimle buluşmalısın Shank ve para getirmelisin. Hem de çok para isterim. Amerikan doları. Ortak dostumuz adamlarının kendisini görmek için helikopterle Kuangdong tepelerine geldiklerini söylüyor. Benimle yarın orada buluş. Yarın gece 10'la gece yarısı arası.
Buna itiraz etmeliyim rakip dostum. Bunu yapmam için bana bir neden vermedin.
Dosyayı da kopyasını da ortadan kaldırabilirim. Beni buraya Tayvan'dan çıkan bir söylentiyi araştırmam için gönderdiler. Bu korkunç bir hikaye ve gerek ABD'nin gerek müttefiklerinin ödünü patlatacak bir şey. Ben bunun gerçek olduğunu anladım. Hem bu işleri Çin-Amerikan konferansları sırasında rakibim olan delegenin planladığını da söyleyebilirim. O olmadıkça kimse böyle bir işe kalkışamaz. Bu benim son görevim Shank. Bir sözümle o dosya yok edilebilir. Verilen bilgilerin yalan ve sırf olay çıkarmak amacıyla uydurulmuş olduğunu söyleyebilirim. Bunları Tayvan'daki düşmanlarının düzenlediğini açıklayabilirim. Bu durumu bilen birkaç kişi de bana inanır. Zaten inanmak isteyeceklerdir. O zaman dosya da Washington'daki kopyası da ortadan kaldırılacaktır.
Neden seni dinlemem gerektiğini hala açıklamadın?
Bir komik tank tayfanının oğlunun nedeni bilmesi gerekir. Beijing'deki komployu planlayan adamın bunu bilmesi gerekir. Yarın gözden düşebilecek ve kafası uçurulacak birinin bunu bilmesi gerekir.
Bu kez çok uzun bir sessizlik oldu. Sonunda Shank, Guangdong tepeleri diye mırıldandı. O tepelerin yerini bilir.
McAllister da karşılık verdi. Tek helikopter, sadece sen ve bir pilot, başkası gelmemeli.
39. ayrımın sonu, sayfa 440.